Ayrım 20. Bu filmin kötü adamı benim. Murat Gülsoy, sayfa 200. Sıcak bir pazar sabahıydı. İstanbullular yaklaşmakta olan yaz günlerini kutlamak istercesine Boğaz kıyısında doluşmuştu. İzzet'le Emirgen'e vardığımızda yıllardır bu semte adımımı atmamış olduğumu düşünüyordum. Bir gece önce hayatımın aşk hikayesinin içindeydim. Birkaç saat sonraysa garip bir polisiyenin tanığı. Avukat Salim Terzioğlu bizimle aynı yaşta. Ama ikimizden de genç duran neşeli bir adamdı. Biraz uzay yolundaki doktora benziyordu. Ailesiyle kahvaltı yapmak üzere yıllardır uğramadığım bu kahveye gelmişlerdi. Belleğimin uzak köşelerindeki bu mekana ilişkin kayıtlar hep sonbahar ve kış mevsimlerine aitti. Üniversitede öğrenci olduğumuz yıllar. Her şey o kadar çok değişmişti ki. Nerede o sarı yaprakların uçuştuğu soğuk ve mutsuz kahve? Nerede şimdiki pazar sabahı, insanların bol gazeteli, omletli dünyası? İzzet selamsız sabahsız masaya çöküp derdini anlatmaya başladığında, Salim'in anlayışlı karısı balon almak bahanesiyle çocukları sahile götürdü hemen. Salim bu tür durumlara alışık bir adam olarak bir yandan menemenini yiyor, bir yandan da dinliyordu. Kahvaltısını bitirdiğinde İzzet de anlatacakların sonuna gelmişti. Salim ağzını sıkıca peçeteyle sildikten sonra planını anlattı. Önce nöbetçi savcıyı bulacaktı. Sonra otopsi isteyecekti. Ayrıca ortada hamilelik gibi somut bir durum vardı. O bizim can simidimiz demişti Cenni kastederek. Ardından Cevdet Bey çeşitli tahliller yaptıracaktı. Amaçları bebeğin Cevdet Bey'e ait olmadığını kanıtlamaktı. En önemli hedef buydu. Ama Salim bununla da kalmayacak. Ayşe Solmaz'ın mahallesine gidip küçük bir araştırma yapacaktı. İzzet bunu duyunca biz de gelelim diye atıldı. Ancak Salim çok yerinde bir kararla yalnız gitmesi gerektiğini, olayın müdahillerinin ortalıkta dolaşmasının uygun olmayacağını söyledi. Daha sonra Salim'in karısıyla çocukları geldi. Oğlanlar babalarının çevresini sarıp sahilde izledikleri balıkçıları büyük bir coşkuyla anlatmaya başladılar. Salim sihirli bir değnek dokunulmuşçasına değişmişti. Biraz önce ciddi ciddi planlar yapan adam gitmiş. Yerine çocuklarla gülüp eğlenen genç bir baba gelmişti. Aklında ne biz, ne Cevdet Bey, ne de başka bir şey vardı. O anda sadece bir babaydı. Çocuklarının gözünde sürekli aynı adam. Sonsuz bir güven veren neşe kaynağı. Onları böyle izlemek garibime gitti. Gayenin renk kapılarında hissettiklerime benzer bir duygu dalgası içimi yaladı. Mavi kapıyı açıyorum ve ardında emziren bir kadın görüyorum. Orada bulunmamam gerek diye düşünüyorum. Böyle demiştim. Daha doğrusu böyle hissetmiştim. Şimdi de benzer bir durum içindeydim. Oradan uzaklaşmalıydım. Sahi ne işim vardı burada? Bu ne biçim filmdi? Ne biçim karakterdim ben? Bir kahraman gibi davranmalı. Sevdiğim kadının yanına koşmalı. Tüm hayatımızı o aşkın gereklerine göre yeniden düzenlemeliydim. İzzet'in cesedini çiğneyerek. İzzet de bu mutlu aile tablosuna dayanamamış olmalı ki kalktık. Salim'in elini kuvvetle sıkarken her şey düzelecek, merak etmeyin demesine rağmen İzzet kahveden adımımızı atar atmaz sinir içinde söylenmeye başlamıştı. Umurunda değil, şu işe bak. Ben babam göz altında diyorum. Adam hiç istifini bozmadan yumurtanın dibini sıyırıyor. Olacak şey değil. Bence işini iyi bilen biri. Umarım öyledir. Bu herif lisede kıytırık bir öğrenciydi. Şapşalın tekiydi. Futbol dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyen tiplerden. Plansız, programsız. Ama işte babası da hakimdi. Bu yüzden o da avukatlığı seçti. Yıllarca görüşmedik. Sonra karşılaşınca baktım basbayağı adam olmuş. Evet baksana tam bir aile babası. Öyle de sinir oldum yine de. Hani hiç tanımasam, parasını verip tuttuğum bir avukat olsa böyle davransa bir derecede. Yahu büyütme, onlar doktorlar gibidir. Bu tür olaylar onların gündelik işleri arasında. Önemli olan yapması gerekenleri biliyor mu? Bence çok iyi biliyor. Umarım sen haklısındır. Sahilde yürüyorduk. Amacımız Emirgan'dan bir an önce uzaklaşmaktı. İzzet yeterince uzaklaşmış olduğumuzu düşünüp bir banka çöktü. Başını ellerinin arasına aldı. Yanına iliştim. Önder, neden bizim başımıza geldi böyle bir şey hala anlamıyorum. Bütün gece düşündüm. Babamın o kızla ilişkisi olabileceğine ihtimal vermiyorum ama yine de. Yine de içini bir kurt kemiriyor değil mi? Evet. Sence olabilir mi böyle bir şey? Bence olmaz ama en kötü duruma hazırlamalısın kendini. Yani bir B planın olmalı. Yani Tutki babanın o kızla ilişkisi vardı. İzzet acıyla yüzüme baktı. Bu tür bir fikir jimnastiğine hazır değildi galiba. Ama onu alıştırsam iyi olurdu. Üstelik sırada bekleyen başka bir felaket daha vardı İzzet'i. Ben. Ama testlerde her şey ortaya çıkacak değil mi? Demek istiyorsun ki sonuçlar babamın suçlu olduğunu gösterirse. Evet, bunu demek istiyorum. Dünyanın sonu olmamalı bu. Bir hata yapmış olabilir, aşık olmuştur, baştan çıkmıştır. Dünyanın bin bir türlü hali var. Bir türlü kabullenemiyorum. Babam benim için o masanın başında rakısını içen, yaşayacaklarını çoktan bitirmiş biriydi. Annemin resimleri kadar sabit biri. Onun yaşamı da annemle beraber bitmiş olmalıydı. Sence bu normal mi? Değil tabii. Ama insan babasının annesini aldattığını çok zor kabul ediyor. Neden aldatmış olsun ki İzzet? Annen artık yaşamıyor. İzzet cevap vermedi. Onun durumu benden farklıydı tabii. Ben annemin yaşadığına tanık olmuştum. Ölümüne de. Ama onun için annesi hiç yaşamamış olduğu için hiç ölmemişti de. Peki ne yapacağız? Bunu Salim'le konuşuruz. Ayrıca baban katil değil. Bunu unutma. Kimse onu hapse atamaz. Kızın yaşı da küçük değil. Bir sürü insanın evlilik dışı ilişkisi oluyor. İntihar etmiş olması tamamen onun sorumluluğunda. Doğru, ama böyle bir durumda babamla nasıl yüz yüze geliriz bilmiyorum. Yapma İzzet, onun senden başka kimsesi var mı? Sen onun oğlusun. Ne kadar büyük bir hata yapmış olursa olsun, senin bir evlat olarak sorumlulukların var. İçtenlikle konuşuyordum. Konuştukça Cevdet Bey'in suçlu olduğuna inanmıştık. Bu havadan sıyrılmamız gerekiyordu. Şimdi B planı hazır değil mi? Yani dünyanın sonu gelmeyecek. Üstelik bu çok zayıf bir olasılık, biliyorsun. Büyük bir ihtimalle kısa bir zaman sonra testler sonuçlanacak. Baban eve dönecek ve her şey eskisi gibi olacak. İzzet'i yatıştırmıştım. Tam bir şeyler yiyelim mi diyecektim ki Gaye'ye vuracağını söyledi. Allak bullak oldum. Son derece doğaldı. Sevgisine gidecekti. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Ben de eve gidip bir toparlanayım demek zorunda kaldım. Ayrıldık. Belli ki bir süre yalnız kalmak istiyordu. Hayır, Gaye'ye gidiyordu. Bu düşünceyle otobüste kıvranmaya başladım. O Gaye'ye ulaşmadan ben ulaşmalıydım. Hayır, karışmamalıydım. Kafam karmakarışıktı. Cep telefonu kullanmadığıma lanetler yağdırdım. Aptalca bir inat yüzünden. İnsanlarla çevrelenmiş, yanlış bir adam olarak otobüs her durduğunda inip koşmak istiyordum. Yapamadım. Yapmamalıydım. Koskoca bir mezarı andıran evime döndüm. Sakin olmaya çalışıyordum. Gaye'yi özlüyordum. Sürekli İzzet'in şu anda nerede olduğunu düşünüyordum. Gaye belki de ona acımış. Teskin etmek için kucağına yatırmış. Başını okşuyor. Her şeyin düzeleceğine dair sözler veriyordu. Belki bu sıcak şefkat gösterisi. Acıklı bir sevişmeye dönüşüyordu. Tam şu anda. Ben babamın ıssızlığında terk edilmiş bir kütüphane yandıran evimizin içinde, kapatılmış bir vahşi gibi dolanıp dururken. Ben, fazla olan bendim ama bunu anlamak istemiyordum. Bazen birilerinin hayatında fazlayızdır. Bu kadar basittir. Bize orada yer yoktur. Bir yanda gittikçe kararan bu duygular vardı. Bir yanda da Gaye'nin büyüsü. Yıllardır kimseyle yaşamadığım bir geceydi. Çok derin bir denizde yüzmek gibiydi. Evrende var olmanın ne kadar büyülü bir gerçeklik olduğunu fark etmiştim. Uzak geçmişten süzülüp gelen, neşideler neşidesiydi Gaye. Ben eski mutlu bir Amerikan filmi. Kahramanların aptallık derecesinde saf ve iyi niyetli olduğu, o stüdyo filmlerinin sahte yağmurlu sokakları kadar içli. Aşk dışında, hiçbir seçeneğe yüz vermeden, korkusuzca sigara içen jönleri kadar kararlıydım. Gözü karaydım. Aynaya baktığımda tanınmayacak kadar değişmiş olduğumu gördüm. Gaye bana baktığında ne görüyorsa o olmuştum. Başka insanlarla yaşarken varlığını hissettiğim kuşkulardan örülmüş. O şeffaf duvarın eriyip gittiğini hissetmiştim. Hissetmiştim kendimi. Şu evrende yapayalnız olmadığımı. Şu anlam veremediğim hayatın içinde zavallı bir nokta olmadığımı. Hissetmiştim. Tam şu anda Gaye ona benim hayal bile edemeyeceğim bir dille durumu anlatıyordu. Durumumuzu. Evet, mutlaka öyle olmalıydı. O bir su perisi olduğu kadar karanlık bir ormanların necesiydi. Çevremde dönüp duran kuvvetli duyguların girdabında acı çekerek bekliyordum. Gaye'nin aramasını bekliyordum. İzzet'i başından savdıktan sonra mutlaka beni arayacaktı. Başka bir seçeneğim yoktu. Her zaman kapalı duran pancurların deliklerinden gelen güneş ışınlarının içine doğru duman kusarak sigara içtim bir süre. Akşam oluyordu. Televizyonda her zamanki filmlerden biri vardı. Rita Hayworth yoktu. Gaye yoktu. Babam yoktu. Ben yoktum. Uyumuşum. Kanepede gözlerimi güçlükle açtığımda evin içindeki tüm nesnelerin bıraktığım gibi beklediklerini gördüm. Bu durum sadece kısa süren bir dehşet duygusu uyandırdı. Sabah olmuştu. Rüyasız uykunun verdiği yorgunlukla kımıldamadan yatmayı sürdürdüm. Yeniden uyursam belki içinde Gaye'nin olduğu mutlu bir rüya görürüm diye umut ettim. Boşunaydı. Aksine, gözlerimi kapattığımda Cevdet Bey'in, gözlük satıcısının, İzzet'in, Salim Terzioğlu'nun, taksi sürücüsünün, Ferah Apartmanı'na ait olduğu su götürmez karanlık merdivenlerin, Z şirketinde karşılaştığım sekreterlerin, babamın, Sevtap Hanım'ın anlaşılmaz bir sırayla girip çıktıkları hayali bir tiyatro sahnesinde buluyordum kendimi. Tam bir kabus. İzleyicilerin tamamını polislerin oluşturduğu özel bir gösteri. Sahnenin üzerinde hilalleri normalden büyük iki bayrağın arasına yerleştirilmiş Atatürk resmi vardı. Sahnede ne yapacağımı bilmeden duruyordum. Bu hayallerden kurtulmak için içlerinden birine sıkıca sarıldım. Emre Bey'in görüntüsü yapmam gereken ödevlerimi hatırlatmıştı. Yüzümü soğuk suyla deli gibi yıkarken aynadaki aksimle göz göze gelmemeye çalışıyordum. Gaye aramamıştı. Sakallarım uzamıştı. Kelim büyümüştü. Hatta İzzet de aramamıştı. Bunun anlamı birlikte olmalarıydı. Her şey kötü gidiyordu benim açımdan. Benim açım yoktu. Köşe kapmacada herkes bir yeri kapmış, ben ortada kalmıştım. Bunları boş vermeliydim. Günlerden pazartesiydi ve benim eskiden bir hayatım vardı. Bir kahve içtikten sonra başlatacağım bir hayat. Evet, çok parlak sayılmazdı ama daha kötüsü de olabilirdi. En azından kimseye bir kötülüğüm dokunmuyordu. Kendi halinde bocalayan biriydim. Milyonlarca aşksız insandan biri. Buzdolabında bulduğum taze kaşarı ekmeksiz yerken böyle acıklı şeyler düşündüğüm için kendimle dalga geçmeye çalıştım. Bir miktar başarılı oldum. Galip sözlerle kendime uzun uzun sövdüm. Sonra babamın masasının başına geçtim. İkinci hayatların ilk kitabı yazılmak üzere beni bekliyordu. Ancak herhangi bir şey yazmak yerine çalışma masasının üzerindeki nesnelere hipnotize olmuş gibi bakıyordum. Bir zamanlar, çok uzak değil, birkaç yıl öncesine kadar bu masada oturup çalışan bir adam vardı. Çocukluğumdan beri çevresinden sessizce dolanarak geçtiğim, o olmadığında bile varlığını hissetmeme neden olan büyük masa. Çekmecelerin içindekiler de, üzerindeki tüm nesnelerle öylece duruyordu karşımda. Öylesine korunmasız. Onca anlam yüklediğim o büyük çalışma bitmişti. Hiç olmamış gibiydi artık. Zaman yolculuğu, paralel evrenler, büyük patlama, yer çekimi, atom altı parçacıklar, hidrojen bombası, belirsizlik prensibi, hologramlar. Bunları konuştuğum adam artık yoktu. O zamanlar sıkıldığımı sandığım bu sohbetlerin artık mümkün olmayışı, gerçeğini kavramakta güçlük çekiyordum. O gece Gaye'ye her şeyi anlatmıştım değil mi? Tüm samimiyetimle, olmamışlığımı, nedenle büyük bir hayal kırıklığı olduğumu. Aşk böyle büyük bir itiraf olmalıydı. Başka ne olabilirdi ki? İstesem tüm bu defterleri, makaleleri, kırtasiye malzemelerini, taklit banker lambasını, sümen kurutma kağıdı, mektup açacağı takımını, büyük mavi bir çöp torbasına koyup atabilirdim. Bir anda hepsinden kurtulabilirdim. Ama sonrasında hissedebileceğim vicdan azabıyla başa çıkamayacağımı anladığım için bu evi tamamen saçmalayarak bir müzeye dönüştürmeye karar verdim. Bay Kartotex bu kararımı onaylayarak gülümsedi. Başımla hafifçe selamladım onu. Saçma, insan yalnızken ne yaparsa yapsın delirmiş olmaz. Delilik başkalarına karşı verdiğimiz bir sınavdır. Diğer nesnelerin düzenini bozmadan masanın üzerinde defterime küçük bir yer açıp son aklıma gelenleri yazmaya karar verdim. O anda telefon çalmaya başladı. Kalbim deli gibi çarparak arayanın mutlaka Gaye olduğunu söylüyordu. Her şey düzelecekti. Yalnız değildim. Koşarak gidip telefonu açtım. Ne yazık ki arayan İzzet'ti. Telefonda anlatamayacağım kadar çok şey oldu diyordu. İşten arıyordu. Bugün günlerden pazartesiydi ve İzzet de tüm çalışan insanlar gibi mesai yapıyordu. Bunu neden akıl edememiştim? Peki Gaye neden aramamıştı öyleyse? O da işteydi ama yine de arayabilirdi. Bu soru gelecekteki tüm kötü olayların tohumunu içinde saklıyordu. Ne kadar yok saysam da bu böyleydi. Gaye'de buluşalım dediğinde tüm kara bulutlar dağıldı. O kadar çabuk fırlayıp Ferah apartmanına vardım ki İzzet'ten önce geldiğinden emin olarak zili çaldım. Israrla. Siyah demir kapı tık diye aralanınca Bağdat hırsızı gibi uçarak çıktım merdivenleri. Ancak kapıda Gaye'nin uykusuzluktan şişmiş gözlerini gördüğümde o kötü tohumdan güçlü bir filizin çoktan yeşermiş olduğunu acıyla fark ettim. Sarılmak için öne doğru fırlayan halim, seni istemiyorum diyen bir kadının bedeninin sert direnişiyle karşılaştı. İçeri girdiğimde İzzet'i gördüm. Dünden daha iyi görünüyordu. Gaye'nin soğukluğunun nedensiz olmadığını anladığım için aniden iyimserleştim. Gel kardeşim gel. Korkunç bir gündü ama sonuna geldik artık. Yakında bitecek. Şubeye gittim sabah. İşten yarım gün izin aldım. Babamı gördüm. Neyse ki onun morali yerindeydi. Atölye ile ilgili talimatlar verdi. Salim'le bir sürü iş yaptık. Sonra babamın testleri için hastaneye acilen götürülmesini sağladık. Allah'tan orada iyi bir komiser vardı. Neyse testlerin sonuçları bu akşam çıkacak. Salim otopsi için dün nöbetçi savcıyı bulmuş. İşin kötüsü ailesi otopsiye karşı çıktı dün. Ailesi mi? Bir amcası var. Ezik büzük bir adam. Ben adam önce para sızdırmaya çalışıyor diye düşünüyordum. Ama sonra anlayamadık. Her neyse sonunda razı oldu. Salim'in adli tıpta tanıdıkları olduğu için sonucu bu akşam üzere öğrenecek. DNA testi o kadar çabuk sonuç veriyor mu? Bilmiyorum, galiba daha basit sonuçlar çıkacak önce. Kan grupları filan. Ama Salim, bu ilk testlerin bile eğer şanslıysak babamı oradan çıkartacak kadar bilgi verebileceğini söyledi. Her neyse zaten yarın sabah gözaltı süresi doluyor. Önemli olan içimizin rahat etmesi. Demiştim sana. Her şey hızla yoluna girecek diye. Bunları konuşurken yan gözle Gaye'nin durumunu inceliyordum. Yüzüme bakmadan kahve servisi yapıyordu. Benden utanıyor gibiydi. Orada bulunmam bile ona taşınması güç bir yük gibi ağır geliyor olmalıydı. Bir ara İzzet şeker almak için mutfağa girdiğinde fısıltıyla ne oldu diye sordum. Sonra dedi yüzüme bakmadan. Gözlerin içine bakmaya çalıştım. Başını çevirdi. Bitmişti. Neden anlamamakta direniyordum ki? İzzet geri geldiğinde gözlerimde yaşlarla büfenin üzerindeki biblolara bakıyordum. Tanıklarım. Yaşananların gerçek olduğunu onlar söyleyebilirdi. Porselen tenli zenci kız, öpüşen bebekler, yaşlı balıkçı, bir davette kurum kurum salınan şemsiyeli kadın. Hiçbiri yüz vermedi. İzzet halimi fark etmesin diye mutfağa yöneldim. Bir bardak su alacağımı mırıldandım. Ya Gaye her şeyi anlatmışsa diye, utandırıcı bir korkuya da kapılmadım değil. Neyse ki bu korku akıl dışıydı. İzzet aramızda geçenleri bilse, beni buraya asla çağırmazdı. O halde sakladıkları neydi? Gaye'nin söylenemeyen bir şeylerin ağırlığı altında ezilmesinin nedeni neydi? Onu bıraktığımda, şurada, şu holde, şu halının üzerinde, yaşadıklarına sonuna kadar sahip çıkacak bir kadın vardı. Nereye gitmişti şimdi? İzzet'in onun üzerinde bu kadar güçlü bir etkisi olabilir miydi? Mutfaktan dönüp suçlusu olduğum aşk üçgeninde yerimi aldım. Orta sehpanın ardında duran kanepenin ortasında oturdum. Salim'den gelecek telefonu beklerken sessizliğin büyümesine dayanamadığım için konuşmaya başladım. Aklıma geleni anlatıyordum. Yeter ki gayeli düşüncelerin keder girdabına yakalanmayayım. İkinci Hayatlar kitap dizisi için tasarladığım hikayeleri anlatıyordum. Beni koruma içgüdüsüyle kolları sıvayıp bu düşünceleri üretmekte olan beyin hücrelerime önce şaşırdım. Sonra da onları serbest bıraktım. Doğaçlama yapıyordum. Cumartesi gecesi İzzet'e giderken bindiğim taksinin çilekeç sürücüsünün hikayesiydi anlattığım. Tabii çeşitli ayrıntılarla süslüyordum. İzzet merakla, Gaye kaygıyla beni dinliyordu. Farkındaydım. Bir yandan da belki anlattıklarımla, hikayelerimle Gaye'yi etkilemeyi başarır. Yüzünde tekrar o duru, seven kadın ifadesini yakalarım diye umut ediyordum. Cılız ama inatçı bir arzuydu bu. Hain kardeş hikayesi bitince bir yenisine geçtim. Gözlük satıcısından değiştirdiğim bir bodyguard hikayesiydi. Bu ilk hikayeden daha az ilginçti ama bu sefer Gaye'nin yüzünde ışıldayan bir şey görür gibi oldum. Anlattıklarım ona o gün hatırlatmış olmalıydı. İşte öyle şuursuzca gezerken aklımın kamerası bu görüntüleri topluyor Gayeciğim. Böylesine müthiş bir adamım diye düşünüyordum. İçimden. Daha sonra bu tek kişilik gösteri doğal olarak bölündü. Gaye yiyecek bir şeyler hazırlamak için mutfağa gitti. İzzet ihtiyaç molası verdiğini açıkladı. Ve ben de salonda yapayalnız kaldım. Büfenin üzerindeki yaşlı balıkçı heykelciyle göz göze geldim. Gaye'nin babası olduğunu hatırladım. Saygıyla selamladım. Gaye ile mutfakta belki birkaç kelime konuşabilirim diye ayağa kalkmıştım. İzzet'in telefonu çalmaya başladı. Ekranında Salim T yazıyordu. İzzet telefonumu açın diye bağırdı içeriden. Çaresiz telefonu açtım. Gaye de yanıma gelmişti. Telefonun kulaklığına ikimiz de kulaklarımızı olabildiğince yanaştırmıştık. Gaye'nin kokusunu alıyordum ama o benimle ilgili değildi. Belki de aklındaki öncelikli konu Cevdet Bey'in durumu. Yani İzzet'ti. Salim tersi oldu nefes nefeseydi. Ses çok cızırtılı geliyordu. Alo İzzet, şarjım bitiyor. Duyuyor musun? Ben Önder. Bana söyleyebilirsiniz. Sonuçlar ne oldu? Yahu haberler bir tuhaf. Kan grupları testinden bir şey çıkmadı. Her ikisi de sıfır RH pozitif. Ancak sperm testinin sonucu çok garip. Testlerin sonucuna göre Cevdet Bey doğuştan kısır görünüyor. Bir şey anlamadım bu işten. Duyduklarım kötü bir şaka gibiydi. İçerdiği anlamın korkunç sonuçlarını anlamaktan acizdim. Testler ne kadar güvenilir? %100 böyle diyorlar. Yahu benim kadar oğlu var dedim, anasına sormak lazım dediler. Bu adli tıptakiler böyle oluyor. Hiçbir şeyi ciddiye almıyorlar. Neyse size anlattığım iyi oldu. Siz İzzet'i uygun bir dille anlatırsınız artık. Ben şimdi şubeye gidiyorum. Raporları komisere vereceğim. Babasına bir şey çaktırmadan suçsuz olduğu anlaşıldı demeleri için ikna etmeye çalışacağım. Tekrar ararım. Gaye de tüm konuşulanları duymuştu. Korkuyla bana bakıyordu. Sifonun sesini duyduk. Yarım saniye sonra İzzet karşımıza dikilip ne olmuş diye soracaktı. Kimdi? Salim miydi? Ne diyor? Sonuçlar çıkmış mı? Gaye'nin dili tutulmuş gibiydi. Koşarak salondan çıktı. İzzet'in yüzündeki ifade aniden değişti. Olaylar denetimden çıkmadan müdahale etmeliydim. Bir şey yok İzzet. Sonuçlar babanın masum olduğunu göstermiş. Şimdi Salim şubeye gidiyor. Büyük bir ihtimalle birkaç saat sonra. Ama İzzet bana inanmıyordu. Parmağıyla Gaye'nin az önce oturttuğu boş koltuğu göstererek "Peki buna ne oldu?" diye soruyordu durmadan. Gaye'den bu diye söz etmesini rahatsız edici yanına aldırmadan onu yatıştıracak sözler ediyordum. Rahatlamıştım. Yalan söylememe gerek kalmadan durumu ona doğru bir biçimde açıklayabiliyordum. Evet, asıl gerçeği söylemiyordum ama o kadarı da olurdu. İzzet, ben kendim konuşurum diyerek telefona sarıldı. Birkaç saniye sonra telefonun cevap vermediğini görünce iyice öfkelendi. Ne oluyor Allah aşkına? Hiçbir şey anlamıyorum. Telefon cevap vermiyor. Gaye orada ağlıyor. Ne oluyor Önder? Gerçeği söyle hadi. Yutkundum. Gerçeği. Hangisini? Nasıl? İçimden iyi bir ton tuttursam her şeyi alıştır alıştır anlatabilirim diye düşündüm. Ya aslında iki yanlış bir doğru meselesi. Tahlillerde bir sorun varmış. Kan grupları aynı çıkmış. İzzet'in yüzü bembeyaz olmuştu. Alt dudağı ağlayacak gibi titriyordu. Belli ki babasının yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyeceğine inanıyordu. Ama diğer teste göre baban kısır görünüyormuş. Dolayısıyla suçsuz olduğu kanıtlanıyor. İki yanlış, bir doğru. Kendimce böyle şık bir çözüm bulmuştum. Üstelik sesindeki kayıtsızlıkla olayı önemsizleştirmeye çalışıyordum. Yani o halde sorun yok. Yok, bu kadar da kolay olmuştu. İzzet babasının kısır olup da kendisini nasıl var edebileceğini sorgulamıyordu bile. Can alıcı kelimeyi telaffuz etmemiştim çünkü. Tabii ya, o yaşta adam nasıl çocuk yapsın? Bu son sözleri kendi kendine mırıldanmıştı. O sırada içeri gelen Gaye'ye dönüp benden duyduklarını tekrarladı. Duydun mu? Olacak şey değil. Yani bu şekilde suçsuzluğu anlaşıldı ama... Gaye gelip onun ensesinden okşamaya başladığında... tercihini açık bir şekilde ortaya koyduğunu düşündüm. Her şey düzelecek, merak etme. İzzet bir çocuk gibi başını kaldırıp Gaye'nin gözlerinin içine baktı. İnsan sonradan da kısır olabilir, değil mi? Yani bu çok doğal bir şey, değil mi? Yaşlılıktan. Gaye onun başını okşayarak karşılık verdi. Ne yazık ki onun şefkati benim ikiyüzlülüğümden çok daha can acıtıcıydı İzzet için. Ne önemi var ki? Önemli olan insanı büyüten kişidir, baba diyebildiği. Yani babam, babam olmadığının farkında mı sence? Yani babam gerçek babam değil mi diye soramamıştı. Onun yerine babasının bu gerçeği bilip bilmediğini sorguluyordu. Sesinde metalik bir tını vardı. Önce tüm soruları sorup, cevapları sakin sakin dinleyecek ve ardından da delirecek birisinin ifadesi yüzüne hakim olmuştu. Bunu ona sormamalısın. Hiçbir şey olmamış gibi davranmalısın, tamam mı? Şimdi her şeyi unutmaya çalış. Gözlerini kapat. İzzet yaşadığı gerilimi kaldıramayacak kadar bitkin bir şekilde başını Gaye'nin göğüslerinin ortasına bıraktı. Hıçkırarak ağlıyordu. Sessizce çıktım salondan, evden, hayatlarından. 20. ayrımın sonu, sayfa 213.